Ayrım 3. Casuslar Mücadelesi. John le Carré. Sayfa 29. Bölüm 2. Avery'nin Yolculuğu. Bazı şeyler vardır ki hiç kimsenin bunu beyaz bir adamdan istemeye hakkı yoktur. John Buchan, Mr. Standfast. İkinci kısım. Hazırlık. Saat sabahın 3'üydü. Avery ahizeyi yerine koydu, Sarah'ı uyandırdı ve Taylor ölmüş dedi. Elbette ki bunu ona söylememesi gerekiyordu. Taylor kim? Baş belasının biri diye düşündü. Onu zar zor hatırlıyordu. Can sıkıcı bir İngiliz, bela, Brighton'lı bir ahmak. Kurye kısmından bir adam dedi. Onlarla savaşta birlikte çalışmıştık. Oldukça iyiydi. Zaten hep bunu söylersin. Hepsi iyi. Peki niye ölmüş o halde? Nasıl ölmüş? Yatakta doğrulup oturdu. Leclerc öğrenmeye çalışıyor. Sarah onu giyinirken seyretmeseydi keşke. Ve sen de ona yardım mı edeceksin? Benden ofise gitmemi istiyor. Beni istiyor. Herhalde yatağa devrilip uykuya devam etmemi beklemiyorsun değil mi? Sadece sordum dedi Sarah. Her zaman Leclerc'e karşı çok saygılı davranıyorsun. Taylor tecrübeli bir adamdı. Leclerc çok endişeli. Leclerc'in sesindeki zafer tınısını hala işitebiliyordu. Hemen gel, bir taksiye atla. Dosyaları tekrar gözden geçireceğiz. Bu sık sık olur mu? İnsanlar sık sık ölür mü yani? Sarah'ın sesi gücenmiş gibi çıkıyordu. Sanki kimse ona hiçbir şey anlatmıyordu ve Taylor'ın ölmüş olmasını ürkütücü bulan tek kişi sadece kendisiydi. Kimseye söylemeyeceksin dedi Avery. Bu kızı kendisine karşı korumanın bir yoluydu. Hatta benim gecenin bir yarısında gittiğimi de söylemeyeceksin. Taylor başka bir isimle seyahat ediyordu. Sonra sözlerine devam etti. Birisinin karısına haber vermesi gerekecek. Gözlüklerini arıyordu. Sarah yataktan kalktı ve üzerine bir sabahlık geçirdi. Tanrı aşkına bir kovboy gibi konuşmayı kes. Sekreterler biliyor da karısı niye bilmiyor? Ne yani, eşler sadece kocaları öldüğünde mi bilgilendiriliyor? Kapıya doğru gitti. Orta boylarda ve saçını hep uzun kullanan bir kadındı. Bu da yüzündeki disiplinli ifadeye ters düşen bir tarz yaratıyordu. Yarının bugünden daha kötü olacağından eminmiş gibi hep bir gerginlik, endişe ve memnuniyetsizlik içindeydi. Oxford'da tanışmışlardı. Hatta o Avery'den daha yüksek bir notla mezun olmuştu. Ama her nasılsa evlilik onu çocuklaştırmıştı. Bağlılık duygusu farklı bir tutum geliştirmesine neden olmuş ve sanki bedeli ödenemez bir şey bağışlamış gibi verdiği şeyi sürekli geri istemeye başlamıştı. Çocuk ise hayata daha fazla dahil olmasını sağlamak yerine dünyayla arasına engel koymaya yarayan bir duvar vazifesi görmüştü. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu Avery. Zaman zaman sırf onu sinir etmek için bazı şeyler yapardı. Bir konser biletini yırtmak gibi mesela. ''Bir çocuğumuz var, hatırlıyor musun?'' dedi Sarah. Avery, Anthony'nin ağladığını duydu. Konuşmaları onu uyandırmış olmalıydı. ''Büroya gidince ararım.'' Ön kapıya doğru ilerledi. Sarah çocuk odasının kapısına vardığında arkasına dönüp ona baktı. Avery onun öpüşmediklerini düşündüğünü biliyordu. ''Yayıncılık işinde kalmalıydın.'' dedi Sarah. ''O işten çok hoşlanmıyordun ki.'' ''Niye bir araba göndermiyorlar?'' diye sordu. ''Bir sürü arabaları olduğunu söylemiştin.'' ''Köşede bekliyor.'' ''Tanrı aşkına niye orada bekliyor?'' ''Çünkü daha güvenli.'' diye cevap verdi. ''Neye karşı güvenli?'' ''Param var mı? Bende hiç kalmamış.'' ''Ne için lazım?'' ''Sadece para vereceksin, hepsi bu. Cebimde tek kuruşum olmadan etrafta dolanamam.'' Sarah ona çantasından 10 şilin çıkarıp verdi. Avery kapıyı hızla kapattıktan sonra merdivenlerden inerek Prince of Wales Drive'a çıktı. Zemin kattaki pencerenin yanından geçerken Mrs. Yates'in onu perdenin arkasından gözetlediğini biliyordu. Çünkü gece ya da gündüz fark etmez, kucağında kedisiyle gelen geçen herkesi izlerdi. Hava müthiş soğuktu. Rüzgar parkın ötesinden nehir tarafından esiyordu. Caddenin aşağısına ve yukarısına doğru baktı. Kimse yoktu. Clapham'daki taksi durağına telefon etmesi gerekiyordu ama bir an önce evden çıkmak istemişti. Ayrıca Sarah'ya bir arabanın kendisini beklediğini de söylemişti. Elektrik santraline doğru 100 metre kadar yürüdükten sonra fikrini değiştirdi ve geri döndü. Uykusu vardı. Caddede yürürken garip bir şekilde hala telefonun sesini duyar gibi oluyordu. Albert Bridge'de her saat taksi olurdu. Şu durumda da en iyi seçenek orası gibi görünüyordu. Kendi evinin önünden geçerken çocuk odasının penceresine baktı ve Sarah'ı gördü. Dışarı bakıyordu. Arabanın nerede durduğunu merak etmiş olmalıydı. Kucağında Anthony vardı ve onu öpmediği için Sarah'ın ağladığını biliyordu. Blackfriars Road'a gitmek için bir taksi bulması yaklaşık yarım saatini aldı. Avery arabada giderken cadde üzerindeki sokak lambalarını seyretti. Oldukça gençti. Köklü bir aileden gelmeyen ve bu durumu bir üniversite diploması alarak dengelemesi gereken çağdaş, orta sınıf İngiliz erkeklerinden biriydi. Uzun boyluydu ve kitap kurdu gibi bir görüntüsü vardı. Gözlüklerinin arkasından bakan koyu renkteki gözleriyle ve alçak gönüllü tavırlarıyla kendisini büyüklerine sevdirmişti. Taksinin sallantısı bir çocuğun sallanınca sakinleşmesi gibi onu rahatlattı. Göz hastanesini geçtikten sonra St. George's Circus'a vardılar ve sonra da Blackfriars Road'a girdiler. Binanın önüne gelmiş olduğu halde Lurkler ona dikkatli olmasını söylediği için şoförden bir sonraki köşede durmasını istedi. ''Tamam, burada durun, burası uygun.'' Şube bakımsız isle kaplı ve balkonunda devamlı yangın söndürücünün bulunduğu bir binada faaliyet göstermekteydi. Binanın ezelden beri satılığa çıkmış gibi bir görüntüsü vardı. Bakanlığın bu villanın etrafını niye duvarla çevirdiğini kimse bilmiyordu. Tıpkı mezarlığın etrafını kapatır gibi bu yeri insanların bakışlarından gizlemek için de belki. Belki de insanları ölülerin bakışlarından uzak tutmak için. Ama bahçeyi korumak için olmadığı kesindi. Çünkü bu bahçede ottan başka bir şey büyümezdi. Var olan otlar da tıpkı yaşlı ve melez bir köpeğin üzerindeki tüyler gibi yer yer dökülmüş durumdaydı. Ön kapı koyu yeşil renge boyanmıştı ve bu kapı hiç açılmazdı. Aynı renkte bazı kamyonetler gündüz saatlerinde bu virane binaya gelirler ama işlerini binanın arka bahçesinden hallederlerdi. Komşular bu binadan bahsederken bakanlığın binası deyimini kullanırlardı ama bu doğru değildi. Zira şube ayrı bir birimdi. Bakanlık yönetici konumundaydı. Dünyanın her tarafında olduğu gibi devlet binalarına özgü olan o bakımsızlık bu binada da kendini gösteriyordu. Binada çalışanlar içinse şubenin taşıdığı gizem annelik gizemi kadar derindi ve hayatta kalma hikayesi de İngiltere'nin varoluş efsaneleriyle eşdeğerdi. Şube onları korumuş, kollamış ve bir annenin bebeğini beslerken gösterdiği şefkatin illüzyonunu tatlı bir çağdışılıkla tatmalarını sağlamıştı. Avery sisli havalarda binanın sıva kaplı duvarlarının bu sisle nasıl sarmalandığını, yaz aylarında ise güneşin ısıtmadan ama hiçbir sırrı da ifşa etmeden odasındaki delikli perdeden nasıl içeri süzüldüğünü gayet iyi hatırlıyordu. Bu kış gününün alacakaranlığında binanın cephesinin nasıl kapkara göründüğünü ve sokak lambalarından vuran ışığın kirli camlardaki yağmur damlalarını nasıl yakaladığını da hatırlayacaktı. Ama nasıl hatırlarsa hatırlasın, burası onun çalıştığı yer değil, yaşadığı yerdi. Arka bahçedeki yolu takip etti ve zili çaldı. Pine'ın kapıyı açmasını bekledi. Leclerc'in odasının ışığı yanıyordu. Pine'a kimlik kartını gösterdi. Muhtemelen bu durum ikisine de savaşı hatırlatmıştı. Tek farklı ki Avery savaşı ancak hayal edebilirken Pine onu bizzat tecrübe edebilmişti. ''Güzel bir mehtap var efendim.'' dedi Pine. ''Evet, Avery içeri girdi. Pine arkasından kapıyı kapatıp onu takip etti. Eskiden olsa böyle bir ay uğursuzu getirir derlerdi. ''Evet, gerçekten de öyle.'' Avery güldü. ''Melbourne test maçını duydunuz mu efendim? Bradley üçlemek istiyor.'' ''Ah tanrım.'' dedi Avery hoş bir ifadeyle. ''Kriketi sevmezdi.'' Holün tavanından Victorian stili bir hastanedeki gece lambalarını anımsatan mavi bir lamba sarkıyordu. Avery merdivenleri çıktı, üşümüştü ve tedirgin hissediyordu. Bir yerlerden telefonun çaldığını işitti. Sarah'ın telefonun sesini duymamış olması garipti. Leclerc onu bekliyordu. Bir adama ihtiyacımız var dedi. Yeni uyanmış biri gibi peltek konuşuyordu. Lambanın ışığı önünde duran dosyanın üzerine vurmuştu. Şık, ufak tefek ve kibar bir adamdı. Kendine özen gösteren, sinek kaydı tıraşı seven, titiz biriydi. Gömlek yakaları hep kolalı olurdu. Tek renkli kravatları tercih ederdi. Bu da belki biraz iddialı gözükmenin hiç iddialı gözükmemekten daha iyi olduğunu düşünmesindendi. Gözleri koyu renkte ve bakışları cin gibiydi. Konuşurken gülümserdi ama karşı tarafta memnun olduğuna dair bir intiba bırakmazdı. Ceketleri iki düğmeli olur ve mendilini kol kısmında taşırdı. Cuma günleri süet ayakkabı giyerdi. O günlerde kendi memleketine gittiğini söylerlerdi. Ama kimse nerede yaşadığını bilmezdi. O da loştu. Ülke üzerinde başka bir uçuş yapamıyoruz. Bu sonuncuydu. Bakanlık beni uyardı. İçeri bir adam yerleştirmemiz gerek. Tecrübeli ajanları inceledim John. Lizer adında biri var. Bir Polonyalı, işi o yapacak. Taylor'a ne oldu? Onu kim öldürmüş? Avery kapıya gitti ve büyük avizeyi yaktı. Boş boş birbirlerine baktılar. Özür dilerim, uykum hala açılmadı dedi Avery. Sonra biraz toparlanıp tekrar konuşmaya başladılar. Geciktin John, evde sorun mu çıktı dedi Leclerc. Otorite ona göre değildi. Taksi bulamadım. Clapham'daki taksi durağını aradım ama açmadılar. Albert Bridge'de de taksi yoktu. Leclerc'i hayal kırıklığına uğratmaktan nefret ediyordu. Ücreti talep edebilirsin dedi Leclerc soğuk bir şekilde. Tabii ki telefon konuşmalarının ücretini de biliyorsun. Karın iyi mi? Dediğim gibi cevap vermediler. Karım iyi. Sorun çıkarmadı mı? Tabii ki çıkarmadı. Sarah hakkında hiç konuşmamışlardı. Şu anda ise ondan bahsederken sanki artık önem vermediği için oyuncağını paylaşmakta sakınca görmeyen çocuklar gibi davranıyorlardı. Leclerc sonuçta oğlun ona yoldaşlık ediyor dedi. Evet, aynen öyle. Leclerc çocuğun bir kız değil de oğlan olmasından gayet memnundu. Masanın üstündeki gümüş sigaralıktan bir sigara aldı. Bir zamanlar Avery'ye bu kutunun savaş zamanından kalan bir hediye olduğunu söylemişti. Bunu ona veren adam ölmüştü. Verilme sebebi geçmişte kalmıştı ve kutunun üzerinde herhangi bir yazı yoktu. Şu anda bile bunu hediye eden adamın hangi tarafta olduğunu bilmediğini söylese, Avery sırf onu mutlu etmek için gülümserdi. Leclerc dosyayı masadan alarak sanki içinde çok yakından bakmalarını gerektiren bir şey varmış gibi ışığın altına getirdi. John, Avery omzuna değmemeye çalışarak ona yaklaştı. Bu yüz hakkında ne diyebilirsin? Bilemiyorum. Fotoğraflara bakıp yorum yapmak zor. Arkaya doğru taranmış, uzun sarı saçları olan bir delikanlının fotoğrafı daire içine alınmıştı. Lizer, çok iyi görünüyor öyle değil mi? Tabii bu 20 sene önceki hali dedi Leclerc. Ona çok yüksek bir puan verdik. Gönülsüzce resmi geri bıraktı ve çakmağını yakarak sigarasına yaklaştırdı. Evet dedi çabukça. Anlaşılmaz bir durumla karşı karşıyayız. Taylor'a ne olduğu hakkında bir fikrim yok. Elimizde sadece rutin bir konsolosluk raporu var, hepsi bu. Görünüşte trafik kazası. Birkaç detay verilmiş ama net bir açıklama yapılmamış. Ailesine hitaben yazılan, onların duygularını paylaştıklarına dair sözler. Dışişleri Bakanlığı Telex'ten gelen mesajı bize hemen iletti. Bizim pasaportlarımızdan biri olduğunu biliyorlardı. Masanın üzerinde duran ince bir kağıdı ileri doğru itti. Kendisi beklerken karşıdakinin bir şeyler okumasını severdi. Avery kağıda baktı. Malherb, Taylor'ın sahte adı bu muydu? Evet. Bakanlığa tahsisli arabalardan birkaç tanesini almam gerekecek dedi Leclerc. Kendimize ait arabamızın olmaması çok saçma. Circus'un bir araç filosu var. Belki bakanlık sonunda bana inanır. Belki bizim hala işlevsel bir birim olduğumuzu kabul ederler. Taylor filmi almış mı diye sordu Avery. Alıp almadığını biliyor muyuz? Üstünden çıkanlara dair elimde bir bilgi yok dedi Leclerc öfkeyle. Şu anda tüm eşyalarına Finn polisi el koymuş durumda. Belki film onların arasındadır. Orası küçük bir ülke ve kurallara harfi harfine uymaya çalıştıklarını düşünüyorum. Ayrıca Avery'nin durumun önemini anlamasını sağlayacak bir içtenlikle, Dışişleri Bakanlığı ortalığın fena halde karışmış olabileceğini söylüyor dedi. Aman tanrım diye otomatik bir şekilde cevap verdi Avery. Şubede bunu sık sık yaparlardı. Eskiden kalma ve ölçülü bir tepkiydi. Leclerc onun dikkatini çekmek için dosdoğru gözlerinin içine baktı. Dışişleri Bakanlığındaki nöbetçi memur yarım saat önce müsteşarı aramış. Bu işe dahil olmak istemiyorlar. Bizim gizli bir servis olduğumuzu ve sorunu kendi yöntemlerimizle çözmemiz gerektiğini söylediler. Birisi Taylor'ın akrabası gibi oraya gidecek. İzlememizi söyledikleri yöntem bu. Cenazeyi ve şahsi eşyaları alıp buraya getirecek. Ben senin gitmeni istiyorum. Avery birden odanın duvarlarında asılı olan resimleri fark etti. Savaşta çarpışan askerlerin resimleriydi bunlar. Altışar fotoğraf içeren iki sıra halinde duvara asılmışlardı. Sıraların iki tarafında model Wellington bombardıman uçağı görünüyordu. Üzerinde herhangi bir işaret yoktu, siyaha boyanmıştı ve toz içindeydi. Fotoğrafların çoğu dış mekanda çekilmişti. Avery askerlerin arkasındaki hangarları ve genç, gülümseyen yüzlerin arasında yarı yarıya gizlenmiş gibi duran uçak gövdesini görebiliyordu. Her fotoğrafın altında imzalar vardı. Bunlar kahverengi ama zaman içinde renkleri solmuş imzalardı. Bir kısmı gayet rahat bir şekilde öylesine atılmış gibiydi ama diğerleri... Herhalde bunlar diğer rütbelerdeki askerlere ait olmalıydı. Sanki beklenmeyen bir şöhrete kavuşmuşlar gibi özenli, havalı bir biçimde atılmışlardı. Soyadları yoktu ama çocuk mecmualarındaki isimlerden esinlenerek aldıkları takma isimler yazılmıştı. Jayco, Shorty, Pip ve Şanslı Joe gibi. Yalnız May West üniforma giymişti, saçı uzundu ve yüzünde erkeksi bir gülümseme vardı. Hepsi de fotoğraflarının çekilmesinden memnun gibi görünüyorlardı. Sanki bir arada olmak belki de yeniden ellerine geçmeyecek bir mutluluk sebebiydi. Ön sıradaki askerler taretlerde tüfek tutmaya alışkın kişiler olduklarını belli edercesine yere çömelmişler. Arka sırada duranlar da samimi bir tavırla kollarını yanlarındaki arkadaşlarının omuzlarına atmışlardı. Bu resimlerde yapay hiçbir şey yoktu. Sadece savaştan ve fotoğrafların çekildiği andan sonra devam etmeyeceği belli olan anlık bir neşe vardı. Sağ uçta duran ince, parlak bakışlı ve kalın bir palto ile fitilli kadife pantolon giymiş kişi fotoğrafların tümünde yer alıyordu. Can yeleği giymemişti ve sanki fotoğrafa sonradan dahil olmuş gibi diğerlerinden biraz uzakta duruyordu. Herkesten daha kısa ve yaşlıydı. Görünüşü gayet düzgündü. Diğerlerinde olmayan bir kararlılık vardı havasında. Onların hocasıydı herhalde. Avery son 19 yılda acaba değişmiş mi diye imzasını görmeye çalıştı ama Leclerc imzasını atmamıştı. O hala bu fotoğraftaki kişiye çok benziyordu. Gerçi çene bölgesi ufak tefek farklılaşmıştı, bir de artık saçları açılmaya başlamıştı. Ama o zaman operasyon kapsamına girmez mi bu işte de Avery tereddüt ederek? Elbette girer. Biz etkin bir birimiz biliyorsun. İtiraz eder gibi başını salladı. Sen bu işi halledebilecek özelliklere sahipsin. Tek yapman gereken Taylor'ın cenazesini ve şahsi eşyalarını almak. Film hariç her şeyi buraya getireceksin. Filmi Helsinki'de bir adrese teslim edeceksin. Bununla ilgili talimat ayrıca verilecek. Sonra geri gelir ve laser konusunda bana yardımcı olursun. Bu işi Circus yapsa olmaz mı? Yani demek istiyorum ki onlar bunu daha kolay halletmezler mi? Leclerc sakin bir ifadeyle gülümsedi. Korkarım imkansız. Bu bizim gösterimiz John. Biz bu görevi yapabilecek kabiliyetteyiz. Söz konusu askeri bir hedef. Bu görevi Circus'a devredersem görevden kaçmış gibi görünürüz. Onların ilgi alanı siyasi konular. Sadece siyasi. Küçük elini kısa, gergin ama kontrollü bir hareketle saçlarının arasından geçirdi. Yani bu bizim problemimiz. Bugüne kadar bakanlık benim çalışmalarımı onayladı. Ona takdir eder gözlerle baktı. İstersen başka birini gönderebilirim. Woodford'u veya daha yaşlı birini. ama senin bu işten hoşlanacağını düşündüm. Bu önemli bir görev biliyorsun. Mücadele gerektiren yeni bir iş.
Elbette gitmek isterim. Bana güveniyorsanız.
Leclerc bundan hoşlanmıştı. Mavi bir not kağıdını Avery'nin eline tutuşturdu. Kağıt Leclerc'in çocuksu yuvarlak hatlı el yazısıyla doldurulmuştu. Sayfanın başına taslak yazmış ve altını çizmişti. Sol tarafta isminin dört baş harfinin tümü yer alıyordu ve onların altında da tasnif dışı kelimesi yazıyordu. Bir kez daha Avery okumaya başladı.
''Dikkatlice okursan,'' dedi Leclerc, ''senin akrabası olduğunu özellikle belirtmediğimizi görebilirsin. Taylor'ın başvuru formunda yazılanlardan alıntı yaptık.'' Dışişleri Bakanlığı'nın izin verdiği ölçüde tabii. Bu kağıdı Helsinki kanalıyla oradaki konsolosluğa göndermeye razı geldiler.
Avery kağıdı okudu. Konsolosluk dairesi tarafından Malherb ile ilgili telex mesajına cevaben gönderilmiştir. Nokta nokta nokta numaralı İngiliz pasaportunun sahibi John Somerton Avery, ölen şahsın üvey kardeşi olup Malherbe'nin pasaport başvurusunda akrabası diye belirtilmektedir. Avery cenazeyi ve kişisel eşyaları bugün teslim alabileceğini tarafımıza bildirmiştir. NAS 201 sefer sayılı ve Hamburg aktarmalı uçağın tahmini varışı yerel saatle 18.20'dir. Gerekli kolaylıkları ve yardımı sağlamanızı rica ederiz.
''Pasaport numaranı bilmiyordum,'' dedi Leclerc. ''Uçak bugün öğleden sonra saat 3'te kalkıyor.
Orası küçük bir yer. Tahminime göre seni havaalanında konsolos karşılayacaktır. Her iki günde bir Hamburg'dan buraya uçuş vardır. Helsinki'ye gitmek zorunda kalmazsan aynı uçakla geri dönebilirsin.''
Zayıf çıkan bir sesle ''Onun kardeşi olamaz mıydım?'' diye sordu Avery. ''Üvey kardeş şüphe uyandırabilir belki.''
Pasaport hazırlayacak zaman yok.
Dışişleri Bakanlığı pasaportlar konusunda bu ara çok hassas. Taylor'inkinde çok sorun çıktı.
Dosyaya geri döndü.
Zaten çok sorun çıkarıyorlar. Sana da Malherbe soyadını vermek gerekirdi. Bundan hoşlanacaklarını sanmıyorum.
Aslında söylenmemesi gereken şeyleri söylüyor. Tedbiri bir tarafa bırakıyordu.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 40.